1986 yılında 26 Nisan gecesi saat 1:24'te Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Çernobil'de korkunç bir nükleer kaza yaşandı. Bu kazanın etkileri bugün bile görülmeye devam ediyor. Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe bir test yapılması planlanmıştı. Ancak test sırasında yapılan büyük bir hata Avrupa'ya kadar yayılan bir felakete yol açtı. Bu felaket o kadar büyüktü ki Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Hiroşima ve Nagasaki'ye bırakılan atom bombalarından yaklaşık 200 kat daha radyoaktif madde havaya saçıldı. Küçük bir anekdot, kanala abone olarak ve videoya bir beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda katıl butonu aktif oldu. İsterseniz üye olup ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ya da teşekkür butonundan bağış yaparak bana destek olabilirsiniz. Videoya devam edelim. Çernobil Nükleer Santrali, 1972 yılında Kiev'in 140 km kuzeyinde inşa edildi. Santral 4 reaktörden oluşuyordu. 25 Nisan 1986'da 4. reaktör bakım için durduruldu. Santralde çalışan mühendisler bu fırsatı değerlendirerek bir test yapmaya karar verdiler. Amaçları, reaktör aniden durursa buhar türbinlerinin ne kadar süre devam edeceğini ölçmekti. Böylece acil güvenlik sistemine ne kadar sürede güç verebileceklerini belirleyeceklerdi. Test için tehlikeli durumlarda devreye giren güvenlik sistemleri bilerek kapatıldı ve türbinlere giden buhar kesildi. Reaktör gücünün sadece %7'siyle çalışmaya başladı. Ancak Çernobil'deki gibi RBMK tipi grafit gaz reaktörlerinin düşük güçte kullanılmasının tehlikeli olduğu biliniyordu. Bu işlemin sonucunda dolaşım pompaları ve reaktörün soğutma sistemi yavaşladı. Yakıt kanallarındaki ısı aniden arttı. Reaktör artık kontrol edilemez bir duruma geldi. Reaktörü durdurmak için tüm kontrol çubukları kullanıldı. Ama çok geçti. Reaktör çok fazla ısındı ve test başladıktan 1 dakika sonra gece saat 1:23 dakika 58 saniye geçe iki büyük patlama oldu. Bu patlamaların kontrolsüz bir nükleer reaksiyon sonucu olduğu düşünülüyor. 3 saniye içinde reaktörün gücü %7'den %50'ye yükseldi. Yakıt parçalarının soğutma suyuyla temas etmesi, suyun anında buhara dönmesine neden oldu. Oluşan yüksek buhar basıncı, reaktörün 1016 tonluk çelik kapağını havaya uçurdu. Bu arada kontrol çubukları reaktörden fırladı ve reaktördeki yakıtın yaklaşık %30'u eriyerek parçalandı. Reaktördeki zirkonyum ve grafitin yüksek sıcaklıktaki buharla etkileşmesi sonucunda hidrojen oluştu ve santralde 30 farklı noktada yangın çıktı. İlk tespitlere göre bu patlamalarda 31 kişi hayatını kaybetti. Peki radyasyonun hızla yayıldığı ilk saatlerde neler yaşanmıştı? Kazadan sonra büyük oranda radyasyon atmosfere karıştı. Rüzgarın etkisiyle de radyoaktif elementler kuzeybatıya doğru yayıldı. İskandinavya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya ve İngiltere'ye kadar birçok ülke radyoaktif madde taşıyan bulutlardan etkilendi. Rüzgar, radyoaktif bulutları İsveç'e kadar taşımıştı. Kaza sonrası İsveç'in başkenti Stockholm'daki radyoaktif kirlilik düzeyinin 15 kat arttığı açıklandı. Çernobil'den yaklaşık 1100 km uzaklıktaki İsveç Forsmark nükleer reaktöründe çalışan 27 kişinin elbiselerinde radyoaktif parçacıklara rastlandı. Yapılan araştırmada bu parçacıkların İsveç'teki reaktöre ait olmadığı, Çernobil'den gelen parçacıklar olduğu tespit edildi. Çernobil'in Almanya'daki etkisi de Ağustos 2005'te yapılan bir ölçümle ortaya koyuldu. Almanya'nın güneyindeki Bavyera ormanlarında yaşayan yaban domuzlarında yoğun oranda radyoaktivite tespit edildi. İngiltere'de günümüzde halen bazı çiftliklerde Çernobil kontrolleri yapılmaktadır. Ancak doğal olarak faciadan en çok etkilenen ülkeler Ukrayna ve Beyaz Rusya oldu. Kazadan yıllar sonra Avrupa kıtasının bu olaydan etkilenme oranını saptayan bir harita çıkarılmıştı. Bu harita şunu göstermektedir. Olaydan kuvvetli şekilde etkilenen Avrupa ülkelerinin patlamanın olduğu bölgeye ve birbirlerine mesafe olarak çok uzaktadır. Dolayısıyla nükleer patlamalarda uzaklığın bir korunma ölçüsü olmadığı anlaşılmaktadır. radyoaktif bulutların çok büyük bir kısmı, yaklaşık %70'i Beyaz Rusya üzerine inmiştir. 26 Nisan 9 Mayıs 1986 tarihleri arasında radyasyonun Grönland, Kanada, Japonya ve Kuveyt'e kadar yayıldığı bilinmektedir. Ancak rüzgarın yönü ve yağışlardan dolayı bazı ülkeler radyoaktif maddelerden daha fazla etkilenmiştir. Uzmanlar faciadan sonra 5 milyondan fazla insanın yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldığını açıkladılar. Ancak Çernobil'de açıklanan ölüm sayısı hep bir anlaşmazlık konusu olmuştu. Çernobil sendikası kaza sonucu ölenlerin sayısının yaklaşık 15 bini bulduğunu, yine yaklaşık 50 bin kişinin de sakat kaldığını belirtti. Greenpeace çevre örgütünün verdiği rakamlar ise bu açıklamaların çok çok üzerindeydi. Örgüt, Çernobil felaketi sonrası sadece kanser nedeniyle ölenlerin sayısının 93 civarında olabileceğini bildirdi. Beyaz Rusya Ulusal Bilimler Akademisi'nin araştırmasına dayanılarak hazırlanan Greenpeace raporunda, 2 milyar insanı etkileyen felaket yüzünden 270 bin kişinin kansere yakalanabileceğine dikkat çekilmiştir. Patlamadan hemen sonra göreve çağrılan yaklaşık 250 itfaiyeci, yüksek dozdaki radyasyona karşı gerekli donanımları olmadığı halde binanın içinde başlayan 30 ayrı yangınla mücadele ederken, vücutlarında radyasyon yanıkları oluştu. Bu itfaiyecilerden birçoğu 2 hafta içerisinde öldü. Santralde gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katılanların çoğu da hayatlarını kaybetti. Yangının büyük kısmı sabaha karşı 5 gibi kontrol altına alındı. Ama grafit yangını 9 gün daha sürdü. 26 Nisan'dan 4 Mayıs'a kadar geçen süre, radyasyonun büyük bölümünün çevreye karşı karıştığı dönem oldu. Sovyetler Birliği kazanın ilk olduğunda yaşananları kamuoyunda gizlemek istedi. Bu sebeple Ukrayna'da resmi yetkililer uzun süre sessizliklerini korudular. 27 Nisan günü santrale 3 kilometre uzaklıktaki Pripyat kasabasından 16 bini çocuk, 45 bin kasabalı bir daha dönmemek üzere 2,5 saat içinde evlerinden tahliye edildi. Kiev sakinleri de Pripyat'a otobüs seferlerinin kaldırılmasının şaşkınlığı içerisindeydiler. 27 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar süren yangın söndürme ve tedbir alma çalışmaları sırasında yaklaşık 1800 helikopter ile bölgeye 5000 ton yangın söndürücü malzeme bırakıldı. Ancak günler geçtikçe facianın etkisi daha da netleşiyordu. Bunun üzerine 28 Nisan günü Sovyet haber ajansı TASS, Çernobil nükleer santralinde bir kaza meydana geldiğini ve bu konuyla ilgili soruşturma komitesinin kurulduğunu dünyaya duyurdu. Kazanın ilk hayatını kaybeden 31 kişiden biri doğrudan patlamanın etkisiyle, biri damar tıkanıklığı, termal yanıklar ve 28'i akut radyasyon sendromundan öldü. Kaza sonrası temizlik çalışmalarına 200 bini aşkın işçi katıldı. 1986 ve 1987 yılları arasında santralin 30 kilometre yarı çapında çalışan ve likidatör adlı verilen bu kişiler yüksek dozda radyasyona maruz kaldılar. Ve 1989 yılında tahliye işlemlerinin ikinci bölümü başladı. Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya'daki yaklaşık 100 bin insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. 20 Eylül 1999'da santralin 15 kilometre çevresinde yerleşim birimi kurmak yasaklandı. Ancak 1990'ların başında getirilen yasaklara rağmen yaşlı insanlar buralardaki evlerine geri dönmeye başladılar. Çok ciddi kayıplara yol açan bu nükleer kazadan bir süre sonra reaktörün çevresinde beton ve çelikten bir duvar yapıldı. Ancak zaman içinde bu duvarın koruyucu etkisi de zayıfladı. 1991 yılında 2 numaralı reaktörde yangın çıktı. 2000 yılının Temmuz ayında ise yoğun yağışlar sonunda 3 numaralı reaktörü de su basmıştı ve bu bölümde kapatıldı. Sonunda uluslararası baskıların artmasının da etkisiyle 15 Aralık 2000 yılında Çernobil nükleer santralinin işletmedeki son reaktörü de devre dışı bırakılarak santral tamamen kapatıldı. Kazanın ardından İsveç ve Hollanda'da nükleer güç elde etme çalışmalarını da durdurdu. İtalya'da reaktörlerini kapattı. Almanya'da 2021 yılı itibariyle nükleer güç ünitelerini de kapatacağını açıklamıştı. Çernobil faciasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen sonuçları hala tartışılmaktadır. Birçok bilim adamı kazanın etkilerinin yeni yeni ortaya çıktığı konusunda da hemfikirdir. Radyasyonun 20 yıl sonra bile kötü huylu tümöre ya da tiroid kanserine yol açması mümkündür. Özellikle Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya'da çocuklarda görülen tiroid kanserlerinde 1980'lere oranla çok ciddi bir artış olduğu dikkat çekmekte. Beyaz Rusya Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yapılan bir araştırma, 2006 yılında Greenpeace raporu olarak yayınlanmıştır. Bu rapora göre ülkedeki kanser vakalarının 1990-2000 yılları arasında %40, çocuklardaki tiroid kanseri vakalarının ise 88.5 kat arttığı bildirilmiştir. Bölgede ayrıca lösemi, böbrek, akciğer gibi diğer kanser türlerinde de artış olduğu saptanmıştır. Ayrıca Uluslararası Kanser Araştırmaları Derneği'nden Dr. Elizabeth Cardis'in önderliğindeki Dünya Sağlık Örgütü bilim adamları, Beyaz Rusya'daki Gomel'de kaza günü 4 yaşın altında olan çocukların %36.4'ünün tiroid kanserine yakalandığını tespit etmişlerdi. Çernobil faciası, can, mal kaybı ve hastalıkların dışında çok önemli siyasi değişimlere de zemin hazırlamıştır. Dünya genelinde ciddi sağlık sorunlarına neden olan bu patlama karşısında ilk başta Sovyet yönetimi oldukça kayıtsız kalmıştır. Sovyetler Birliği hükümeti halkına karşı dürüst davranmadığı gibi milyonlarca insanın sağlığını tehlikeye atan bir tavır sergilemiştir. Hatta öyle ki devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un bile bu nükleer facianın boyutlarını sonradan öğrendiği iddia edilmiştir. Çernobil faciası sonrasında yaşanan infialin ardından Sovyet toplumunda devlete ve yöneticilere karşı yeniden güven duyulmasını sağlamak amacıyla Gorbaçov, ülkedeki siyasi sistemi yenilemeye çalıştı. Glasnost ve Perestroika, yani Türkçesi şeffaflık ve yeniden yapılanma politikalarını uygulamaya koydu. Glasnost bir anlamda fikir ve ifade özgürlüğüydü. Bundan birkaç yıl sonra komünist blok parçalandı. Demir perde yıkıldı ve soğuk savaş sona erdi. Peki bu büyük patlama Türkiye'yi nasıl etkilemişti? Çernobil faciasının üzerinden neredeyse 40 yıl geçmesine rağmen Karadeniz bölgesinde gittikçe artan kanser vakaları bu patlamanın Türkiye üzerindeki etkisini hala tartışma konusu yapmaktadır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TAEK, verilerine göre Türkiye'de kazanın ilk etkileri 30 Nisan 1986'da Trakya bölgesi ve Karadeniz kıyılarında çevresel doğa radyasyon düzeyindeki yükselmelerle gözlendi. Bölgenin normal şartlarda 8-10 mikroröntgen saat olan doğal radyasyon düzeyi 4-5 Mayıs günleri 30-50 mikroröntgen saat düzeyine ulaştı. En yüksek radyasyon düzeyi de 150 mikroröntgen saat olarak Batı Karadeniz kıyısında Karasu'da ölçüldü. TAEK, radyasyondan etkilenen bölgelerde üretilen süt haricindeki tüm gıdaların Avrupa Ekonomi Topluluğu limitlerinin altında radyoaktivite içerdiğini açıkladı. Bu açıklamada 1987 yılından itibaren ölçüm sonuçlarının hızla düşerek doğal düzeylere indiğini, Karadeniz'deki radyoaktivite seviyelerinin insan sağlığı, ekosistem ve çevre güvenliği açısından bir risk oluşturmadığını duyurdu. Ancak aynı dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilim adamlarının yaptığı bir araştırmayla çayların imha edilmesi gerektiği uyarısı yapılmıştı. Zira bilim adamları çayda kilogram başına 10.000 ton becquerel oranında radyasyon tespit etmişti. 16 Aralık 1986'da Çaykur Genel Müdürlüğü, çay paketleme tesislerinde 1985 ve 86 yıllarına ait çaylarda ölçüm yaptı. Bunun üzerine TAEK, çayın 89 bin kilo kadar radyasyon içerdiğini itiraf etti. 30 Aralık 1986'da TAEK, 58 bin ton radyoaktif çayın gömülerek imha edilmesine karar verdi. Tabi bu karar ancak o günden 19 gün sonra, 19 Ocak 1988 tarihinde, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi. Karadeniz'in önemli gelir kaynağı olan fındık için de tartışmalı bir durum söz konusuydu. 17 Eylül 1986'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Doğu Karadeniz bölgesinde gelen tüm fındıkların Fisko Birlik tarafından satın alınacağı ve bölgeden dışarıya çıkarılmayacağını bildirdi. Ancak fındık yasağı da daha sonra kaldırıldı. Yasağın kalkmasıyla 22 Kasım 1986'da 40 ton iç fındık ihraç edildi. Ancak yüksek düzeyde radyasyon yüklü olduğu gerekçesiyle fındık geri çevrildi. Çernobil faciasının Türkiye etkisi üzerine yapılan son araştırmalardan birisi Türk Tabipler Birliği tarafından yayınlanmıştı. Nisan 2006'da ilk baskısı yapılan Çernobil nükleer kazası sonrası Türkiye'de kanser başlıklı raporda Çernobil kazasıyla Karadeniz bölgesindeki kanser vakaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Raporda Çernobil'deki patlama sonrasında oluşan radyoaktif bulutların 3 Mayıs 1986 Cumartesi günü Trakya'ya, 4-5 Mayıs günleri Batı Karadeniz'e, 6 Mayıs günü Çankırı üzerinden Sivas'a, 7-9 Mayıs tarihlerinde Trabzon Hopa'ya ulaştığı ve 10 gün sonra da tüm Türkiye'ye radyoaktif parçacıkların yayıldığını belirtmektedir. Yine raporda belirtilen bir başka husus ise dönemin yetkililerinin Çernobil'in Türkiye üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı şeklindeki açıklamalarına karşılık, radyoaktif değeri 600 kilo altında olduğu belirlenen ve İngiltere'ye ihraç edilen fındığın İngiltere tarafından geri gönderilmesidir. Konuyla alakalı son gelişme de bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atabilirsiniz ya da içeriklerden hoşlandıysanız kanala da abone olabilirsiniz.